Efendim iyi akşamlar. Now hafta sonu ana haber bülteni ile karşınızdayız. Ben Gülbin Tosun. Bu akşam başlığımız nereden nereye? Kurban Bayramı yaklaşıyor. 2020 yılında Diyanet'in açıkladığı kurbanlık koyun vekalet ücreti neymiş? CHP'li vekil hatırlattı. Biz de bu yıl o ücretle ne kadar et alınabiliyor diye baktık. Nereden nereye gelmişiz aktaracağız. Türkiye'de konut fiyatları öyle bir arttı ki dünyada zirveyi zorluyor. İstanbul'da sıradan bir daire yerine yurt dışında lüks bir konut almak mümkün. Nereden nereye diye sorguluyor insan. Sizler de yazabilirsiniz. Hemen başlayalım bültene. Emekliler Ramazan bayramında verilen 3000 liralık bayram ikramiyesi ile bayramı gönlünce geçiremedi. Kurban bayramında da öyle olmasın diye CHP meclise teklif verdi. Emeklinin bayram ikramiyesinin 17 bin lira olmasını önerdiler.
Ya ne gelirse gelsin Allah'ınıza versen 50 bin lira gelse yeter mi bu bir emekliye? 10 lirayla geçinen emekli bayram ikramiyesini ne verecek, hiç vermesin, kaldırsın.
Geçen bayram nasıl geçti?
Nasıl geçebilir? Bir tahmin edin nasıl geçebilir? Parasız adamın bayramı nasıl geçer?
Ben işte tahta kaleden ayakkabı alıyorum, 20 liraya giyiyorum yani.
Ayağınız ıslak gibi.
Yok ıslak değil. Giydiğim montu damadım verdi. Gömleği kızım aldı. Yetmez yoksa.
Kurban kesebilir misiniz bir sonraki bayram?
Bir sefer kestik, hanım sağdı. Ben rahmetli oldu hanımım.
Son kurban kestiği bayramın yılını hatırlayamıyor bile. Ucuz ayakkabı için Tahtakale'ye giden, montunu damadından alan, gömleğini kızının hediye ettiği 78 yaşındaki Kutsel Dilman. Ramazan bayramında verilen 3000 liralık bayram ikramiyesiyle yeni giysi alamadı. Kurban bayramı kapıda. CHP 3000 liralık bayram ikramiyesinin 17 bin liraya yükseltilmesini teklif etti.
Yeter mi? Yetmez hayatım. 3 değil 13 de verse yetmez. Bir şey de vermeye niyetleri yok herhalde. Ama emeklilerden yiyecekler tokadı.
Kiradayız. Çok zor. Yani bir kurbana girsen yani 15-20 bin lira vermemiz lazım. Mutsuzuz her zaman olduğu gibi.
Emekliler Ramazan bayramında yüzleri gülmedi. Kurban bayramında olsun kurban kesebilsinler. Çünkü eti göremiyorlar.
CHP'li Ömer Fethi Gürer sundu teklifi meclise. Emeklinin bayram ikramiyesinin asgari ücrete eşitlenmesini istedi. En azından kurban kesebilsinler diye.
Kurban bayramında ne yapacaksınız?
Evdeyim gene. Hiçbir şey yapmıyorum.
Hayalimiz yok. Hayalimiz öldü artık. Hayal diye bir şey kalmadı yani. Turistler burada Antalya'da tatil yapıyor. Biz buradan piknik yapmaya gidemiyoruz yani piknik yapmaya.
Ekonomik zorluklarla mücadele eden emekliler mutsuz. Hayalleri bile kalmadı. Ramazan bayramını mutlu bir şekilde gönlünce geçiremediler. Kurban bayramından da umutsuzlar.
İmkanı yok. Kurban kesemem yani. Ben Giresunluyum.
Giresun
Trevoğlu. Memlekete gitmek istiyorum. Yol parası bile değil yani. 66 yaşındayım hala çalışıyorum yani. Hizmetli olarak çalışıyorum.
66 yaşındaki Mustafa Karaman emekli olsa da çalışmak zorunda. Ramazan bayramında memleketi Giresun'a gidemedi. 3000 liralık bayram ikramiyesi borçlarını kapatmaya bile yetmiyor. İkramiye zammının yanı sıra onlara göre önemli olan alım gücünün artırılması.
Piyasayı düzelsinler önce. Fark etmez isterse 50 versin. Bu şartlarda gene yetmez.
Benim pek ümidim yok ama göreceğiz tabii. Bu arada birçok izleyicimiz sizlerden mesaj geliyor. Şu milliyet farkı alınan otelle ilgili haberimiz var. Birazdan aktaracağız. Efendim yerel seçim sonrası el değiştiren belediyelerde israf, şatafat, lüks ve geride bırakılan milyonluk borçlar tartışma konusu. Yeni günde de borç ve israf belediye başkanlarının, AK Partili isimlerin ve muhalefet liderlerinin gündemindeydi.
İsraf edilmeyecek her kör kuruş halkçı belediyeciliğe harcanacak.
Yeniden refahlı belediye başkanlarımız yolsuzluğu, israfı, rüşveti ortadan kaldıracak. Belediyelerde lüks ve şatafata son verecek.
AK Parti ve MHP'den muhalefete geçen belediyelerdeki israf, lüks ve borçlar. CHP'li belediyeler tasarruf genelgesini açıklamaya hazırlanırken Yeniden Refah Partisi de ahlaklı belediyecilik protokolünü duyurdu.
Tüm faaliyetler şeffaf ve denetlenebilir şekilde yürütülecek. Rüşvete kesinlikle geçit verilmeyecek.
Sadece Cumhur İttifakı'ndan CHP'ye geçen belediyelerin toplam borcu 100 milyar liranın üzerinde. Bir yandan borçların hesaplanması devam ederken bir yandan da bu borçların kapatılması için adım atıyor CHP.
AK Parti'nin yönetim anlayışını zorladığı ne kadar israf, ne kadar fazladan harcama varsa hepsine engel olacağız.
Bankamatik memuru olan kişilerin durumları tespit edilerek işlerine son verilecek. Liyakat esas alınacak.
Kamuya ait olan telefon hattı geçmiş belediye başkanı tarafından kendi adına 3 ay önce geçirilmiş. Ve lüks bir marka telefon belediyemiz adına faturalandırılmış. Faturalandırılmış olan telefon hattı, sosyal medya hesaplarımız kuruma teslim edilmemiştir.
Kars Selim Belediyesi AK Parti'den CHP'ye geçti. 15 milyon borçla devraldım diyen CHP'li belediye başkanı Barış Koç da paylaştığı videoyla Selefi'nin belediyeye ait telefon hattını iade etmediğini, hatta kendine aldığı cep telefonunu da belediyeye fatura ettiğini söyledi. AK Parti'deki ıstakoz ve lüks kol saati tartışmalarına parti içinden bir ses de Metin Külünk'ten yükseldi. AK Parti milletvekilleri Şebnem Bursalı ve Bahadır Yenişehirlioğlu'nu hedef aldı. Gazeteci Fatih Altaylı'ya konuştu.
İstakoz ve Rolex her iki arkadaşımız da aslında bu mücadelenin genetiğinden gelmiş. Hazır bir yere geldi bu arkadaşlarımız. Ama sonuç İzmir ortada, Manisa ortada.
Dikkat edeceksin lan. Sakin ol. Gitmedi de.
İşte gerçekleri gösteren video. Olmasaydı kumpası böyle kuracaklardı. Başkan talimat verdi, bana saldırdılar. Her dönem başı bir kumpas çabası içine giren AKP'nin kötülükleri her defasında kendi ayaklarına dolanıyor.
Kendini yere attığı görüntülerle gündeme gelen AK Parti İzmit Belediye Meclis Üyesi İbrahim Efe, öfkeme yenik düştüm demiş, özür dilemişti. AK Parti tarafından da disipline sevk edildi. Efe kararı beklemeden hem AK Parti'den hem de belediye meclis üyeliğinden istifa etti. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet olay sonrasına ait videoyu da paylaşarak kumpası bozduk dedi.
Ne alakası var?
Sen adam bağırın.
Niye adamın hiç gönlünü yok?
Bağırın
ve adamın
hiç gönlünü yok. Adam kendi kendine şov yapıyor, görmüyor musun?
Kars Selim eski belediye başkanının lüks telefonu ne ki? Bu ülke haksız yere yıllarca zırhlı makam aracını iade etmeyen, hatta belediye lojmanını malikaneye çevirip boşaltmayan Melih Gökçek gibilerini gördü. Meşrulaştırmak için değil, hatırlatmak için söylüyorum. Metin Külünge gelince, şu savunma hiç olmamış. Stakoz ve Rolex her iki arkadaşımız da bu mücadele genetiğinden gelmiyor demiş ya. Belediyelerdeki şatafatı bırakın, tam seçim gecesi gazeteci Murat Ağarel açıkladı. Saat 12 ile 5 arasında 43 milyonluk belediye arazisini 14 milyona satarak kamu zararına neden olan ve aslında yargılanması gerekenleri bile bırakın. Yeni değil bu tarz yaşananlar, hatırlayın. Bülent Arınç yine Gökçek için Ankara'yı parsel parsel sattılar demedi mi? Veya ta 2015 yılında da israfın önünü alsak sizden vergi almamıza gerek kalmaz ifadesini kullanmadı mı? Yani AK Parti'nin geleneğinde olan isimleri de gördük biz. Sayın seyirciler, Manisa'da geleneksel mesir macunu şenliklerine bu yıl CHP Genel Başkanı Özgür Özel ilk kez genel başkan olarak katıldı. Şenliklere iktidar ve muhalefetten katılım yüksekti ama gözler bir ismi aradı. Seçim öncesi Merkez Efendi rolünü oynayacağı, 310 bin liraya anlaştığı iddia edilen, yarım milyonluk lüks kol saatiyle gündeme gelen AK Parti Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu'nu. Yenişehirlioğlu ücret ödemesini yalanlamıştı ama memleketindeki şenliklere de katılmadı.
Ya Allah bismillah!
Ben de genel başkan olarak ilk kez mesir törenlerine katılıyorum.
Bu yıl 484.sü düzenlenen Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali'ne ilk kez CHP Genel Başkanı sıfatıyla katıldı Özgür Özel. İktidar ve muhalefetin Manisa vekilleriyle birlikte. Sultan Camii ve külliyelerinden 7 ton mesir macunu saçıldı. Özgür Özel önce cami önünde toplanan kalabalığa eşi Didem Özel'le birlikte avuç avuç mesir macunu fırlattı. Ardından kalabalığın arasına karıştı, yukarıdan atılan mesir macunlarından yakaladı. Renkli görüntülere sahne oldu Mesir şenlikleri. Gözler yarım milyon lira değerindeki kol saatiyle gündemde olan Manisa vekili, AK Parti Grup Başkan Vekili Bahadır Yenişehirlioğlu'nu da aradı. İddiaya göre Mesir şenliğinde Merkez Efendi rolünü Yenişehirlioğlu canlandıracaktı. Bir ajans seçim öncesi AK Parti'de olan Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne etkinliklerin organizasyonu için sunduğu teklifte Yenişehirlioğlu'na 310 bin liralık telif ücreti ödemesini yazmıştı. Yenişehirlioğlu iddiayı yalanladı. Manisa Büyükşehir Belediyesi CHP'ye geçince Mesir şenliklerinde Merkez Efendi rolünü de başkası canlandırdı. Belediye AK Parti'de kalsaydı bu rolü sanatçı kimliğiyle Bahadır Yenişehirlioğlu mu oynayacaktı bilinmez ama o dakikalarda İstanbul'da başka bir programdaydı. CHP lideri Özgür Özel tartışmaya girmeden verdi mesajını.
Bugün kol kola yürüyoruz. Bugün siyaset yok. Bugün Manisalılık ruhu burada.
Geleneksel Mesir saçımı, şenlikte verilen mesajlar. Mesir şenliği renkli görüntülerle tamamlandı.
İYİ Parti'de Akşener'den sonra Müsavat Dervişoğlu dönemi resmen başladı. Çekişmeli geçen başkanlık yarışında 3. turda 611 delegenin oyunu alan Dervişoğlu İYİ Parti Genel Başkanı oldu.
Herkes emin olsun, artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.
İYİ Parti'de yeni dönem partinin başına geçen Genel Başkan Musavat Dervişoğlu'nun hiçbir şey eskisi gibi olmayacak mesajıyla başladı. Dört adayın yarıştığı çekişmeli geçen İYİ Parti kurultayında Dervişoğlu 3. turda 611 oy aldı. Koray Aydın 548 oyda kaldı.
Birbirimize sarılarak iktidar yolculuğunu yine ağabeyim Koray Aydın'la, kardeşim Tolga Akalın'la ve sizlerle yolculuğumuza devam edeceğiz.
Yeni Başkan Dervişoğlu, Ülke Ocakları Genel Başkanlığı, MHP İzmir İl Başkanlığı yaptı. 2012 yılında MHP'nin 10. olağan kurultayında Bahçeli ve Koray Aydın'la birlikte genel başkanlık için yarıştı ama seçilemedi. İYİ Parti'nin kurulmasına sebep olan parti içi tartışmaların yaşandığı MHP 6. Olağanüstü Kurultayı'nda muhalif cephede yer aldı. 2017 yılında yapılan anayasa referandumunda MHP'nin AK Parti'yi desteklemesine tepki gösterip istifa etti. Siyasete kurucusu olduğu İYİ Parti'de Akşener'in sağ kolu olarak devam etti.
Bugün karşınızda bu kürsüden son kez konuşuyorum. Çünkü bugün emaneti devretme günü.
31 Mart yerel seçimlerinde hür ve müstakil seçime girme kararı ve yaşanan oy kaybı sonrası Akşener liderliği bırakınca Dervişoğlu'na liderlik yolu açıldı. 3. turda genel başkanlığa seçildi. İYİ Parti'de Dervişoğlu dönemi resmen başladı.
Türkiye'nin meydanlarında Tayyip Erdoğan'la hesaplaşmak istiyorum.
Dervişoğlu'nun kurultay konuşması, Erdoğan'ı hedef aldığı sözler. Kurultay sonrası İletişim Başkanlığı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İYİ Parti Genel Başkanı Musavat Dervişoğlu'nu arayarak tebrik ettiğini duyurdu. Tebrik için aramayan tek isim MHP lideri Bahçeli.
Dervişoğlu'nun hiçbir şey eskisi gibi olmayacak ifadesi bundan sonra daha aktif muhalefet edeceğiz gibi yorumlanabilir. Çünkü gerçekten de %20'lere kadar oyunu ulaştırmış bir parti, her ne kadar kendileri kabul etmese de muhalefete muhalefet etmeye başladıktan sonra sürekli kan kaybetmeye başladı. O oranlardan %3'lere, 4'lere düşmek ancak seçmenini büyük hayal kırıklığına uğratmakla anlaşılabilir. Bir de Akşener'in bir yıl sonra yapılacak olağan kongrede tekrar dönebileceği iddiaları var. Bu konuşulmaya başlandı ama Türk siyasetinde biliyorsunuz koltuk kolay kolay alınınca bırakılmaz, ihtimali zayıf buluyorum. Efendim, CHP lideri Özgür Özel'in konuşmasında bir detay dikkatleri çekti geçen gün. Özgür Özel kardeşinin nasıl işsiz kaldığını anlattı. Peki Özgür Özel'in kardeşi Barış Özel neden işsiz kaldı? Özgür Özel hangi konudan dolayı kardeşini örnek olarak gösterdi? İzleyelim.
Kardeşim benim, ilk kez buradan söylüyorum, Barış Özel adalet yürüyüşünden beri işsizdir. Bilmez miyiz? İstanbul Belediyesi'nde işe koyalım. Ankara Belediyesi'nde işe koyalım.
Memleketi Manisa'da ilk kez duyacaksınız diye açıklamıştı CHP Genel Başkanı Özgür Özel. Kardeşi Barış Özel'in 2017'den bu yana işsiz olduğunu, CHP'li belediyelerde akraba kayırmacılığının olmadığına vurgu yapmak için anlattı. Kardeşinin nasıl işsiz kaldığını da.
Çalıştığı bankadan adalet yürüyüşü için izin istedi. 60 gün izni olduğu halde izin vermediler. Kendi adalet yürüyüşünü başlattı, işi bıraktı. Onu yaptığı için adalet yürüyüşünden beri işsiz.
Özel'in kardeşi Barış Özel bilgisayar mühendisi. 46 yaşında. Bilgisayar mühendisleri odasında aktif görev aldı. Eğitimler verdi. Bir dönem Manisa'da bilgisayar öğretmenliği de yaptı. Sonrasında bir bankada işe başladı. 2017 yılında Kılıçdaroğlu'nun Ankara'dan İstanbul'a başlattığı adalet yürüyüşüne katılmak istedi ama banka izin vermedi. O da işten ayrıldı, yürüyüşe katıldı.
Sonra EYT'den emekli oldu, hala işsiz. İş bulursa kendi bulur ama asla ve asla abisi ana muhalefet lideri diye asla kayrılmaz.
7 yıldır işsiz Özel'in kardeşi. Emekli maaşıyla Manisa'da yaşıyor. Özgür Özel'in belediyelerde eş, dost, akraba kayırmalarına son vereceğiz derken verdiği örnekle ilk kez gündeme geldi kardeşi.
Biz Türkiye'ye örnek olacağız. Bizim yandaşlarımızın kayrılması için bu belediyeyi devir teslim almadık. Bir devri bitirmek, yeni bir devir açmak için geldik.
Özel'in bilgisayar mühendisi kardeşi Barış Özel için iş bulursa kendisi bulur. Abisi muhalefet lideri diye asla kayrılmaz sözleri. Ailesinden verdiği örnek. Gözler kardeşine çevrildi ama Barış Özel kameralardan uzak duruyor.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in 68 bin öğretmen açığı var sözleri ama bir türlü ataması yapılmayan öğretmenler. Gözler yeni haftada kabine toplantısına çevrilirken ataması yapılmayan öğretmenler yeni günde başkentte yağmur, dolu, fırtına altında eylem yaptı. Bakan Tekin'e verilen sözler tutulmadı, mülakat kaldırılmadı diye tepki gösterdiler.
Mülakat kalkarsa diye yaşıyorum gerçekten.
Ben atanacak öğretmenimizin alanla ilgili ne bildiğini ölçmek durumunda değil miyim?
Senin soyadın varsa, amcan dayın varsa tamamdır o zaman. Seni atıyoruz. Mülakata gitmeyip mülakatı kazananlar var. Bunları anlatsak suçlu olacağız.
Öğretmenlerin yıllardır beklediği atama, iktidarın mülakatı kaldıracağız vaadi KPSS'de derece yapmasına rağmen mülakatta elenen, kamuda işe giremeyenler, yüzlerce genç hep bir ağızdan bir kez daha haykırdı.
Mülakat eşittir torpil demektir. Biz bu ülkede bunu yaşadık. Bir daha yaşamak istemiyoruz.
Nitelikli öğretmen alımının yolu mülakat değildir. Öncesinde yapılan stajlar, eğitimler zaten öğretmenin yeterliliğini kanıtlıyor. Şu an açığın 68 bin olduğunu kendisi söylemişti.
Önümüzdeki hafta eğer kabine toplantısı olursa o gün açıklanmış olacağız.
Bakan Tekin yeni haftayı kabine toplantısını işaret etmişti öğretmen ataması için. Ataması yapılmayan öğretmenler de o karar öncesi Ankara Ulus'ta bir araya geldi. Pek çoğu şehir dışından gelen, ataması yapılmayan öğretmenler dolu yağışından etkilenseler de seslerini duyurmaya çalıştılar. Hem kendileri hem de aileleri.
Sizi bu meydanda benim ikinci görüşüm.
Evet, bu kadar gençler duysunlar. Bir miktar atayacağız demişti. Ne demek bu ya?
Ekim ayında 68 bin açığımız olduğunu söyledim. 68 bin atama olacak demedim. İkisi birbirinden çok farklı şeyler.
Bir bakan verilen sözü tutuyorsa bazı şeyleri sorgulamak gerekir.
Bu rakam maalesef 23.900'dür. Asla kabul edilemez.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir miktar atama yapılacak açıklaması üzerine Özgür Özel 23.900 öğretmen atamasını dillendirdi. Milli Eğitim Bakanı Tekin o rakamı yalanladı ama okullar açıldığında gündeme getirdiği 68 bin açık var sözlerinden de 7 ay sonra açık var ama o kadar atama yapılacak demedim dedi. Gerekçesi dikkat çekti.
68 bin atamayı bu yıl yapıp bütün ihtiyaçlarımızı giderdiğimiz an sınava girmiş, puanı düşük olduğu için dışarıda bekleyen arkadaşlarımız. Önümüzdeki dönemde çok cüzi sayıda atamalarla bu sefer de onları mağdur etmiş olacağım.
O zaman eğitim fakültelerini kapatacağız. Herkes eğitim fakültelerini almayacağız. Ben ücretli öğretmenlik yapıyordum. Yerime kadrolu atandı ve ben dışarı atıldım.
Milli Eğitim Bakanımız bize bir gün olsun çıkıp gençler sakin olun ben buradayım sizin bir bakanınız var. Ben halletmeye çalışıyorum ya da halledeceğim demedi. Biz tamamen tek başımıza kaldık.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin 68 bin atamadan geri adım attı ve mülakatta da kararlı ama ataması yapılmayan on binlerce öğretmen de çok kararlı. Bugün Ankara Ulus Meydanı'nda doluya, sağanak, yağmura rağmen, sırılsıklam olmalarına rağmen eylemlerini sürdürüyorlar.
Zor hava şartlarında eylemlerini tamamlayan öğretmenler Bakan Tekin'e tepkiliydi.
Lokanta ve kafelere vergi denetimlerinin sıklaştırıldığı gün içilen kahve karşılığı gübre fişi kesildi. Yani %10 yerine %0 KDV belgelendirdi işletme. Üstelik sahibi de yabancı değildi. O ilçenin, Muğla Seydikemer'in belediye başkanıydı.
Yol üzerinde bir kahve içmek istedik. İki kahve aldık. Hesap ödedik. Kartla ödedik. Ve bize post makinesinden bir fiş verildi. Fişe baktığımda çok ilginç bir durumla karşılaştım. Fişte satılan ürünün gübre olarak gözüktüğünü gördüm. Ve KDV kısmında da %0 KDV göründüğünü gördüm.
Tam da Hazine ve Maliye Bakanlığı KDV oranlarını hatırlatıp lokanta ve kafelere denetimlerin artırılacağını duyurmuşken kesildi bu fiş. Muğla'da yol üstünde bir restoranda kahve içti gazeteci Hakan Demir. %10 yerine %0'lık KDV ile karşılaştı fişte. Çünkü gübre fişi kesilmişti. İşletmenin sahibi ise Muğla Seydikemer Belediye Başkanı Bayram Önder Akdenizli çıktı.
%0 KDV'li bir fiş kesilmiş oldu. Yani harcamamız vergilendirilmemiş oldu.
Temmuz 2023'te yükseltildi KDV oranları. Aslında kahvenin karşılığında kesilmesi gereken %10'luk vergi fişiydi. Ancak gazetecinin kahve içtiği yerde bu harcaması vergilendirilmedi. %0'lık gübre fişi kesildi. AK Partili Belediye Başkanı Bayram Önder Akdenizli kendini post makinesi bozuldu diyerek savundu.
Bölgenin vergi rekortmenleri arasında olduğunu 7 senedir belirtti. O gün için post cihazının bozuk olduğunu ve kendilerine ait olan yine yan taraftaki gübre satışı yapan dükkanın post cihazını kullandıklarını ifade etti.
Yüksek oranlı ürün teslim ettiği halde düşük oranlı katma değer vergisi kesen, düşük oranlı belge düzenleyen mükelleflerle alakalı denetimlerimiz giderek artarak devam edecektir.
Bu denetim görüntüleri ve İstanbul Vergi Dairesi Başkanı'nın açıklaması fişin kesildiği günden, yani cumartesi günü gerçekleştirilen İstanbul'da esnafa vergi denetiminden. AK Partili Başkan Akdenizli'nin Muğla'daki işletmesi de denetlenecek mi merak konusu.
Bak bak bak, hem o post cihazı ne hikmetse arızalını veriyor, hem kendisine gıda ürünleri işlet, kendisine ait gıda ürünleri işletmesinin yanında tarım ürünleri işletmesi konmuş oluveriyor oraya. Üstelik de kendisi vergi rekortmeni. Siz inandınız mı? 4 yıl önce 95 lira olan kuzu pirzolanın fiyatı artık 950 lira, 10 katına çıktı yani. 2020'de bu fiyata küçük baş kurbanlık alınabiliyordu. Dar gelirlinin tüm hesabı şaştı.
Vallahi tadını unuttuk, inan unuttuk. Eskiden çok alıyorduk ama biz yemesek de olur. Biz halkız, yemesek de olur. Baştakiler yesin yeter. Biz kokusunu bile, tadını bile unuttuk.
Hatırlamıyorum. Kurbanda bir ara gelmiştik, buzluğa koymuştuk, oruçta yeriz diye. Ne diyorlar? Şükür. Bu şükür neye yapılır? Ya sağlığa yapılır. Sağlığın iyidir, şükür edersin. Paran vardır, malın vardır, şükür edersin. Bu yokluğun neyine şükür ediyorlar onu anlamıyorum. Yok. Yokluğa olur mu ya?
Dar gelirli kırmızı etin tadını unuttu. Ancak bazı rakamlar fiyat artışının ne boyutta olduğunu unutturmuyor. 2020 yılında bir koyun alınabilen fiyata artık 1 kilo pirzola alınıyor.
Eskiden 1000 liraya çok güzel bir koyun alıyordun. Şimdi 1 kiloyu alamıyorsun.
Nereden? Nereye?
2020 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı bir adet koyun için vekaletle kesim ücretini 975 lira olarak belirlemişti. Aradan geçen 4 yıl sonrasında bir koyun şu anda ortalama 10 bin lira.
Koyun alınıyordu. Bu kurban kesen yok şu anda daha. Emekli maaşına rahatla koyun alabiliyordun yani. Şimdi alamayız ki. 10 bin lira maaşımız.
2020 yılında ortalama bir küçük baş alınan fiyatı bugün kasaptan sadece 1 kilogram pirzola alınabiliyor. Kasaplarda kuzu pirzolanın fiyatı 950 lira. Yani 4 yılda 10 katına çıktı pirzola fiyatı. Kıyma ve kuşbaşı da artık çok pahalı.
Kıyma 630, kuşbaşı 660, pirzola 950 lira.
Allah vicdan merhamet versin diyelim. Çoğu insan asgari ücretle ev geçindiriyor. Ayda bir de mümkün değil. Ayda biri bırakın insanlar hani bir kilo kuşbaşı eti alabilmek için kurbandan kurbanı bekliyor desek yeridir.
Eskiden yine bir iki kilo haftada alıyorduk ama daha ayda bir alamıyoruz artık.
Hep sebze, hep sebze. Bunu da sebzeyi de alabiliyorsak.
Emekli asgari ücretli dar gelirli eski günleri arıyor. Kuyruklar uzadıkça uzuyor.
Et çok kolaydı. Ben aylığımı aldığım zaman evime yüklü et alır koyardım dolabımda. Ama şimdi öyle bir şey değil, yok. Haftada bir belki ufacık bir et alıyoruz yemeğin içine. Daha çok zeytinyağlılara yöneldik. Et mümkün değil artık eskisi gibi almak.
1000 liraya mesela vardı koyun. Bir zılanın kilosu işte sadece et fiyatı değil. Tarım ülkesi Türkiye'de patates işte orada 19 lira 99 kuruş. 22 senedir ülkeyi yönetiyor bu arkadaşlar. Hiç ilerleme yok. Tam tersi dibe vurduk.
Mete Bey demiş ki nerede nereye? Ülkenin tarımı, hayvancılığı ve geçim imkanları... Keşke diyor insan 80'lerde genç olsaydım. Yurt dışı hayali bile göremez olduk. Biz gençlere yazık. Sadece gençler değil, işte emeklilerle ilgili Uğur Bey. Eskiden Almanya, Avrupa bizleri kıskanıyor deniliyordu. Yani son zamanlarda deniliyordu. Herkes ayakta alkışlıyordu. Ama şimdi Almanya emeklisine orada TÜİK bilgi olmamasına rağmen enflasyonun 2 katı zam verdi. Emeklisine %4,57 zam yaptı, doğrudur söylediği izleyicimizin. Efendim büyük şehirlerde özellikle de İstanbul'da konut fiyatları sınırları zorlayan bir hal aldı. Öyle ki burada apartman dairesine istenen parayla Avrupa'da gözde adreslerde müstakil ev alınabiliyor.
Türkiye'de konut fiyatları ne yazık ki çok yükseldi ve yükselmeye de devam ediyor. Yabancı ilan sitelerine baktığımızda Türkiye'deki evlere nazaran çok daha uygun evler bulmak mümkün.
Bahçelere civarından bakıyorum. Soğanlı civarından bakıyorum.
Ortalama ne kadar?
5,5, 6, 7. Yani en küçük bir tane buldum 4,5. İngiltere'den baktım. Abim İngiltere'de yaşıyor. 70-100 bin sterlin civarında evler varmış. 3,5-4 milyon civarında falan geliyor.
Bir tarafta İstanbul bahçeli evler, diğer tarafta Londra. Bahçeli evlerde ev almak isteyenler ortalama 4,5 milyon lirayı gözden çıkarmak zorunda. Londra'daysa daha düşük fiyata ev bulmak mümkün. Türkiye'deki konut fiyatları dünyada da zirveyi zorluyor.
Bizde her şey çok pahalı. Gençler şimdi ev alma imkanı yok.
Ben olsam yurt dışından alırım yani.
En düşük eski binalar ortalama bir daireler 3 milyon 500 binle 5 milyon arasında değişiyor. Yeni binalarda ise bu rakam 6 milyondan başlıyor, 20 milyona kadar devam ediyor.
Her semtte çok yüksek artık ev fiyatları. Oysa yurt dışında denize sıfır havuzlu evlerin fiyatı bile Türkiye'den ucuz.
Portekiz'e örnek verecek olursak 193 bin dolara site konsepti, havuzu, denize sıfır bir yerde bir daire alabiliriz. Yaklaşık 6 milyon 176 bin lira karşılığı olur. 6 milyona burada ne alabiliriz? Eski binada bir yer alabiliriz.
Burası Almanya'nın Osnabrück şehri. Böyle müstakil bahçeli 2 katlı bir ev 200 bin euroya'dan başlayan fiyatlarla yılda 4,5'luk faizde kira ödercesine böyle bir ev almak gayet kolayca mümkün.
Paris'in 30 kilometre dışındaki Şal şehrindeyiz. Burada 80 metrekarelik bahçeli bir evin satış fiyatı 240 bin eurodan başlıyor.
Yani Almanya'da 7 milyon liraya, Fransa'da 8,5 milyon liraya müstakil ev alınabiliyor.
İspanya Barcelona'da 251 bin dolara 82 metrekare 2+1 bir daire mevcut. Konum olarak da güzel bir konumda. 8 milyon karşılığında burada ne alabiliriz? Normal bir apartman dairesi alırız ve metrekaresi çok büyük olmaz.
Valizle gidiyorsun bankaya, valizle para alıyorsun ama hiçbir işe yaramıyor. Bir iş yapmıyor. İki valiz para bir ev alıyor.
Bakırköy Kartaltepe'de yeni yapılmış 4+1 dubleks bu daire için istenen fiyat 16 milyon lira. Bu daireye verilecek 16 milyon lirayla yani 500 bin dolarla Miami'de denize çok yakın müstakil mobilyalı 142 metrekare bir ev almak mümkün.
Ülkemizde paranın değeri yok. Ekonomi çok kötü durumda.
Türk lirasının hiçbir değeri yok. Dünyada hiçbir değeri yok.
Kanada'da yaşayan bir yeğenim var. Morguç'ta falan aldılar. Ya kira verir gibi ödüyorlar. Bahçeli, site, ne bileyim tek kat. Burada yaşasalar zaten yaşayamazlardı.
Yurt dışındaki yakınları rahatça ev sahibi olurken özellikle dar gelirliği için ev almak artık çok büyük bir hayal.
Kiralama bir şekilde yapılıyor ama satış gerçekten çok ciddi şekilde durmuş durumda.
Son bir ayda kaç ev sattınız?
Biz satamadık son bir ayda daire.
Hiç yok.
Hiç yok. Maalesef hiç yok.
Antalya'daki otele İngiltere'deki bir internet sitesi üzerinden rezervasyon yaptıran Türk tatilciden 120 euro milliyet farkı istendi. O farkı ödeyen tatilci sosyal medyadan tepki gösterdi. Kültür ve Turizm Bakanlığı hızla devreye girdi.
Siz nerede yaşıyorsunuz?
Hollanda.
Hollanda vatandaşı.
Hollanda vatandaşıyım. Oteldeyim şu anda. Ben zaten orada rezerve ediyorum. Buraya geliyorum.
Nereden rezervasyonu yapıyorsunuz?
Hollanda'dan.
Böylece daha az ödüyor, tatili daha ucuza geliyor. Aynı otelde aynı sürede tatil yapmak isteyen yerli turist ise yabancılara göre daha fazla ödemek zorunda kalıyor. Onlardan biri de Çağlayan Aşkın. Antalya Lara'daki otele İngiltere'den bir internet sitesi üzerinden 3 gece konaklamalı rezervasyon yaptırdı. Otele gittiğinde iddiaya göre fiyatın İngilizler için geçerli olduğu söylendi. 120 euro yani 4178 lira milliyet farkı talep edildi. Çağlayan Aşkın yaşadığı durumu sosyal medya hesabından faturasıyla birlikte paylaştı.
Öz vatanımda bir Türk firmasınca hiçbir dayanağı olmadan gördüğüm muameleden rahatsızlık duydum.
Öyleyse büyük haksızlık, Türk vatandaşına daha pahalıya. İnsanın kendi halkına daha böyle bir ayrıcalık tanıması gerekiyor bence.
Yabancı ve Türk ayrımı yapıyorlar. Yapmayacaksın. Yabancıya nasıl fiyat uyguluyorsan Türkiye'de yap.
Bakanlığımızca otelden resmi savunma istenmiş ve yapılacak denetim için kontrolör görevlendirilmiştir. Otelde yapılacak incelemenin ardından yasal mevzuat gereği gerekli cezai işlem uygulanacaktır.
Kültür ve Turizm Bakanlığı o otele ilişkin hemen inceleme başlattı. Otelden de özür açıklaması yapıldı. Amacını aşan ifadenin dikkatsizlik nedeniyle ve hassasiyetler öngörülemeden kullanılması hepimizi üzmüştür denildi. Milliyet farkı olarak faturaya yansıtılan fiyat farkının bölgesel ve dönemsel kampanyalar nedeniyle ortaya çıkabileceği eklendi.
O kadar yüksek fiyatlar harcayacağımızı beklemedikleri için büyük ihtimalle bizi istemiyorlar herhalde.
O da şöyle düşünüyor. Ya gelen Türk müşteri bende fazla para harcamaz diyor. Otelde ekstralardan atıyorum bir şeyi spa'yı kullanmaz diyor. Restoranı kullanmaz diyor. Zararını baştan karşılamaya çalışıyor.
Antalya'ya gittiğimizde bir gece 10 bin lira gibi rakamlar, 15 bin lira rakamlar oluyor. Yurt dışına daha uygun geliyor. Yurt içi düşünmüyoruz artık, yurt dışı düşünüyorum.
Bütçesi olan tatil için yurt dışına yöneliyor. Bütçesi olmayansa ya yazı evinde geçirmek zorunda kalıyor ya da tatili daha uyguna getirebilecek alternatif çözümler arıyor.
Dün 5 kişilik bir aile için yaklaşık 200 bin lira gibi fiyat çıkıyordu. O yüzden vazgeçtik. Biraz tatilde büyük ihtimalle evdeyiz.
Otel fiyatları almış başını gidiyor. Mümkün değil yani tatil yapmak. O yüzden biz de eşimin amcasının çadır kampı var. Oraya gidiyoruz, orada tatil yapıyoruz.
Maalesef 3 yıldır tatile gidemiyoruz.
Daha önce?
Daha önce her yıl. Her yıl gidiyorduk. Bir haftadır tatil yeri bakıyoruz. Fakat fiyatlar çok yani uçuk.
Türk milletini gerçekten yaraladı bu olay. Bu şirket muhalefetin beşli çete diye bahsettiği şirketlerden biri. Ve dikkatsizlik demişler. Bir sehven açıklaması daha yani. Bu akıl almaz uygulama için bakanlığın soruşturma açması güzel de. Sonucu ne olacak? Esas ona bakmak lazım. Adıyaman'da karakolda çıkan tartışmada polislerden biri silahına saldırdı, amirlerine ateş açtı. Bir başkomiser ve bir komiser şehit oldu.
Allah!
Karakoldaki nöbet tutma tartışmasında silahlar çekildi. Bir polis iki amirine ateş etti. Başkomiser Kamuran Üçgül ve komiser Gökhan Özer şehit oldu. Adıyaman Altınşehir Polis Merkezi'nde gece saatlerinde polis SUŞ ile amirleri Kamuran Üçgül ve Gökhan Özer arasında nöbet tartışması başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine merkezde görevli polis SUŞ beylik silahıyla ateş açtı. Amirlerini ağır yaraladı. SUŞ de yine meslektaşları tarafından bacağından vuruldu.
Arabaya bin.
Ağır yaralı polisler hemen hastaneye kaldırıldı ama ikisi de kurtarılamadı. Adıyaman'da düzenlenen törenin ardından komiser Gökhan Özer'in cenazesi İstanbul'a, başkomiser Kamuran Üçgül'ün cenazesi ise memleketi Osmaniye'ye gönderildi. Şehit Üçgül'ün 17 yaşındaki kızı İrem, babasının fotoğrafına sarılıp gözyaşı döktü. Şehit Üçgül Osmaniye'de son yolculuğuna uğurlanırken şehit komiser Gökhan Özer için de yüzlerce kişi İstanbul Pendik'te bir araya geldi. 34 yaşında ve evliydi şehit Özer. Düzenlenen törenin ardından toprağa verildi. Amirlerini şehit eden SUŞ de hastanede tedavi altında.
İstanbul'da 5 yaşındaki Eda Nur, Büyükşehir Belediyesi'nin açık bıraktığı çukurda biriken suya düştü. Hayatını kaybetti. İhmale yönelik soruşturma sürüyor.
Kurban olayım Eda. Eda kurban olayım anne.
su varmış. İçine düşmüş. Güvenliğe demişler çocuk yok. Güvenlik dediğim direkt gitmiş kuyuya. Çocuğunuz daha burada demiş. O güvenlik o kuyuyu biliyormuş.
5 yaşındaydı Eda Nur. Ailesiyle gittiği piknikte kazılıp öylece bırakılan içi suyla dolan çukura düştü. Hayatını kaybetti.
Anne ben seni özledim annem. Anne ben seni özledim.
İstanbul Küçükçekmece'de Menekşe sahilindeki yeşil alanda su sızıntısı tespit etti İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Cuma günü kazı çalışması başlatıldı. Aynı gün 5 yaşındaki Eda Nur Gezer teyzeleri ve akrabalarıyla beraber pikniğe gitti o alana. Belediyenin iddiasına göre aile uyarıya rağmen pikniğe devam etti. Bir süre sonra ise Eda Nur kayboldu. Kazılıp açık bırakılan içi su dolu çukurda boğularak can verdi.
Küçük Eda Nur ailesiyle birlikte buraya piknik yapmaya gelmişti. Oyun oynarken içi su dolu çukuru fark etmedi. İçine düştü. İddiaya göre çukurun etrafında ise herhangi bir önlem yoktu. Eda Nur'un ölümünün ardından etrafı bariyerlerle çevrildi ve emniyet şeridi çekildi.
Benim çocuğum olmasa başkasının çocuğu olacaktı. Kurban oldum. Yalandan doldurmuşlar burayı da akıtmışlar suyu yalandan.
İşte ailelerin piknik yaptığı o alan hala piknik malzemeleri, yiyecekler, içecekler orada duruyor. Çukura ise 10 metre mesafede etrafında hiçbir önlem olmayan çukura çocukların düşmesi işten bile değildi.
Sonradan kapatmışlar suları boşaltmışlar öyle bir dava olamaz. Ben atladım ben kurtardım ben kendim aldım onu. Çocuğu aldım ben dışarıya attım kendimi. Kucağıma aldığımda zaten gitmişti.
Eda Nur hemen hastaneye kaldırıldı ama kurtarılamadı. Küçük çocuğun ölümüne ilişkin Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi de ihmal iddialarını araştırıyor.
Sorumlulukları olan personellerin ifadeleri alındı. Çalışma yapılan alanın etrafında güvenlik tedbiri alınıp alınmadığı ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Ben en son Silivri'de gördüm abi 1,5 ay oluyor. Çocuğumu hiç görmedim. Görmek istedim göstermediler bana.
5 yaşındaki Eda Nur'un annesi ise kimliksiz olduğu için Edirne'deki göç idaresi geri gönderme merkezinde tutuluyordu. Ölüm haberinin üzerine salıverildi. Çocuğunun cenazesini almak için adli tıp kurumuna gitti ama hem çocuğunun hem de kendinin nüfus kaydı olmadığı için cenaze teslim edilmedi. Eda Nur Gezer'in defin işlemlerinin yapılabilmesi için cezaevindeki babasından DNA örneği alındı. Acılı anne DNA testinin sonucunu bekliyor, sorumluların en ağır cezayı almasını istiyor.
En ceza, ağır ceza neyse ne gerekiyorsa onu istiyorum ben yetkililerden.
Adana'da seyir halinde kapısı açık tutulan özel otobüs halk otobüsünden düşmüştü. 75 yaşındaki kadın 4 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.
Burada yani apaçık bir cinayet var ya. Kapı açık olur mu ya? Son derece hızlı bir şekilde hareket eden bir otobüs var. Son derece berbat durumda.
Bir umut beklediler ama iyi haber gelmedi. 4 günün sonunda açık tutulan otobüsün kapısından düşen kadından acı haber geldi. 75 yaşındaki Hatice Sabahi ağır yaralı kaldırıldığı hastanede yaşama tutunamadı.
Tedavi olmak üzere aylar önce aldığı bir randevu sonucu buraya geldi, tedavisine oldu. Geri dönerken ev dönüşü otobüse biniyor, kart basmaya doğru giderken birdenbire dengesini kaybederek açık olan kapıdan dışarıya doğru fırlıyor.
75 yaşındaki Hatice Sabahi 6 çocuk annesiydi. Adana'da Merkez Sarıçam ilçesinde 24 Nisan tarihinde doktor randevusundan dönerken özel halk otobüsüne bindi. Kart basacakken seyir halindeki otobüsün açık kapısından düştü. Sabahi düştüğü sırada sürücü Vedat K. direksiyon başında sigara içiyordu. Beyin kanaması geçiren Sabahi 4 gündür yoğun bakımdaydı. Hayatını kaybetti. Sürücü ise kaza günü gözaltına alınıp adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Yaralama değil, ölüme sebep olma suçuyla yargılanacak.
Şikayetçiyiz, şikayetçi olacağız. Avukatımla görüşeceğim ben. Gerekli işlemleri yaptıracağız onunla. Ben salıverilmesine de anlamış değilim.
Genç kadın eşinden boşanmak istedi, ailesinin evine döndü. Eşi ise kadının terk ettiği evi ateşe verdi. Genç kadın evde yoktu, apartman sakinleri ise çok büyük tehlike atlattı.
Eşi ayrılmak istiyor, kabul etmeyince kocası evi yakıyor. Evi yaktım, git evini kurtar diyor.
Eşinden boşanmak isteyen kadın evi terk etti. Gözü dönmüş adam evi ateşe verdi, sonra da arayıp git evi kurtar dedi. Alevler kısa sürede binayı sardı, 5 katlı apartman tahliye edildi. Komşular canını zor kurtardı.
Duman her tarafı basmış. Dışarı çıkma imkanımız yok. Hanımımda benim kalp bile var.
Bursa Nilüfer'de yaşıyordu 30 yaşındaki M.A. ve 26 yaşındaki N.A. Genç kadın eşinden boşanmaya karar verdi. Ailesinin evine döndü. M.A. çarşafları yakarak evi ateşe verdi.
Üst katında oturuyorum. En büyük zararı da ben gördüm yani.
Yaşlılar, hastalar güçlükle çıkarıldı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. M.A. ise önce kaçtı, sonra yakalandı. Ancak tüm apartman sakinlerinin canını tehlikeye atmasına rağmen adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Boşanmak istediği eşi nedeniyle can güvenliği endişesi yaşayan genç kadınsa yangın sonrası Bursa'yı terk etti.
316 gün önce memleketi Balıkesir Gönen'de yürüyüşe çıkan ve bir daha geri dönmeyen ünlü ekonomist Korhan Berzeg'e ait ilk iz bulunan kemik parçalarıydı. Parçalardan alınan DNA'nın kızından alınan DNA ile eşleştiği ortaya çıktı. Berzeg'in artık hayatta olmadığı kesinleşti ama soruşturma sürüyor, aramalar yeniden başlatıldı. Berzeg'in kafatası ve ayak kemikleri aranıyor.
Korhan yok, o gelmedi. Çıktı, saat 8.15'ti. Köpek yürümek için.
Balıkesir Gönen'deki evinden yürüyüş yapmak için çıkan ama bir daha haber alınamayan ekonomist Korhan Berzek'in kaybolmasının ardındaki sır perdesi henüz aralanmadı ama 312 gün geçtikten sonra evinden yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta bulunan kemik parçalarından alınan DNA kızıyla eşleşti.
Buradan gittiğimiz zaman bizim o bahsettiğimiz uçurumlu yere çıkıyor.
İstanbul Teknik Üniversitesi'nde ekonomi profesörü olarak görev yapan ünlü ekonomist Berzek uzun yıllar Amerika'da yaşadı. Dünya Bankası'nda görev yaptı. Emekli oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in hocasıydı. Bir süre birlikte çalıştılar. Berzek emekli olduktan sonra eşiyle birlikte İstanbul'a yerleşti. Yaklaşık bir yıl önce 17 Haziran 2023'te yaz tatili için gittiği memleketi Gönen'de köpeği Tina ile yürüyüşe çıktı. Bir daha geri dönmedi. Köpeği Tina 74 gün sonra eve döndü. Arama çalışmalarına da dahil edildi. Ancak 130 gün süren çalışmalarda 83 yaşındaki Alzheimer hastası Berzek'e ait tek bir iz bulunamadı. Kaçırıldığı iddiaları gündeme gelmişti. Kaybolmasının üzerinden 312 gün geçtikten sonra Berzek'in evine yaklaşık 4 kilometre uzakta önce yırtılmış kıyafetleri, kimlik ve banka kartları bulundu ve aynı noktaya yakın bir yerde kemik parçaları. Kemik parçaları İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderilmişti. Kızından alınan DNA ile eşleştirilen kemiklerin Korhan Berzek'e ait olduğu ortaya çıktı. Eşi bir gün geleceğini umut etti hep ama 316 günün sonunda Berzek'in hayatta olmadığı kesinleşti.
Çağırdı. Nerede köpek? Nerede Korhan? Nerede köpek? Biz çağırdı. Tina. Cevap yok.
Bölgede 3 kadavra köpeğiyle yapılan aramalarda çalılar arasında 2 kemik parçası daha bulundu. Kafatası ve ayak kemiklerinin dökülen yaprakların ve toprağın altında kalmış olma ihtimaline karşı aramalar sürüyor. Kıyafetlerinin parçalanıp yırtılmış olması nedeniyle hayvan saldırısı ihtimali üzerinde duruluyor. Bulunan yeni kemik parçaları da DNA testi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderilecek.
Çin'i vuran hortum ve dolu yağışı ortalığı savaş alanına çevirdi. Felakette 5 kişi hayatını kaybetti.
Hortum çatıları uçurdu, elektrik tellerini koparttı. Tenis topu büyüklüğünde yağan dolu metal çatıyı delip geçti. Çin'in Guangzhou kentini hortum ve dolu yağışı vurdu. Günlerdir sağanak yağış altındaki bölgede fırtına gün içinde şiddetini arttırdı. Hava bir anda karardı, arka arkaya hortumlar oluştu. Müzik Dev hortumlar binaların çatılarını uçurdu, elektrik tellerini koparttı. Cep telefonlarıyla olayı görüntüleyen halk korku dolu anlar yaşadı. Havanın soğumasıyla dolu yağışı da etkili oldu. Tenis topu büyüklüğündeki dolu bir kafenin bahçesindeki masayı parçaladı. Metal çatıyı deldi. Hortum felaketi nedeniyle 5 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi de yaralandı. Yetkililer 3 şiddetindeki hortumda 141 fabrikanın hasar gördüğünü duyurdu. Şiddetli fırtınanın devam edeceğini belirterek halkın dikkatli olması için uyardı.
Ve göğsümüzü kabartan bir haberle reklama gideceğiz. 2024 Büyükler Avrupa Boks Şampiyonası Kadınlar. 66 kilo finalinde Rus rakibini mağlup eden milli boksörümüz Buse Naz Sürmeneli bu organizasyonda ilk kez altın madalyanın sahibi oldu. Dün de yine aynı şampiyonada Buse Naz Çakıroğlu'nun altın madalya kazandığını duyurmuştuk. Milli sporcularımıza her ikisini de yürekten tebrik ediyoruz. Ve şimdi ara zamanı. Efendim, Now hafta sonu ana haber bültenini burada noktalıyoruz. Now'da yayın Kirli Sepeti'nin yeni bölümüyle devam edecek. İyi bir akşam geçirmenizi diliyoruz. Hoşçakalın. Dostuma her köşesi cennetin, ezilir yerler için bir baş.